yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, yeni haftanın ilk iş gününde yine sizlerle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkçenin 13. Uluslararası Şiir Şöleni Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TİKA'nın desteğiyle Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Yazarlar Birliği tarafından gerçekleştirildi. Bu şölenin detaylarına ilişkin değerlendirmeleri Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şube Başkanı Mehmet Sait Uluçay aktaracak bizlere ve yine bu şölene katılan Üsküplü Şair, Yazar ve Köprü Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Leyla Şerif Emin Hanımefendi de telefonda ulaşacak bizlere. Hemen sonrasında Avustralya'da akademisyen İsmail Haskar'a stüdyo konuğumuz olacak. Bir Türk olarak Avustralya'da yaşarken değerlerimizi korumanın öneminden bahsedeceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Aşk bana zor geliyor, tıpkı bir diş ağrısı. Senin dediğin mi yoksa benim bir iktidar arenası? Aşk bana zor geliyor, zır delinin hallesi. Arar mı bugün belki yarın, geçti ömrün yarısı. Siyahla beyaz gibi geceyle gün farkı, gölle deniz büyüklüğü, kadınla erkeğin arası. Siyahla beyaz gibi toprakla gökyüzü, beyinle yürek kadar uzak, kadınla erkeğin arası. Aşk bana zor geliyor. Aşk bana zor geliyor, soğuk bir Mart havası. Güneştir artık özlediğim ne malı ne parası. Siyahla beyaz gibi geceyle gündüz farkı, gölle deniz büyüklüğü, kadınla erkeğin arası. Siyahla beyaz gibi toprakla gökyüzü, beyinle yürek kadar uzak, kadınla erkeğin arası. Aşk bana zor geliyor.
Oh,
Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şube Başkanı Mehmet Sait Uluçay bizlerle birlikte. Sayın Uluçay, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Türkçenin 13. Uluslararası Şiir Şöleni'ni konuşacağız. Hangi tarihler arasında gerçekleşti?
Tabii bu Türkçenin 13. Uluslararası Şiir Şöleni ayın 13 ile 16
Kasım
aralığında yapıldı. Önce bunun kökenine inelim mi yoksa soracak mısınız? Diyelim ki bu etkinliğin yapılması 2 yılda bir yapılıyor genellikle.
Yalnız 13 yıl dedik, 2 yıl bir, yani aslında yaklaşık 26-30 yıllık bir süreçten bahsediyoruz.
Tabii uzun bir süreçten kalıcı hale getirildi. Umudumuz odur ki bundan sonra da bu kalıcılık devam eder. Daha nice yıllara bu Türk topluluklarında bulunan şairlerimizi bir araya getirmeyi umut ediyoruz biz. Bu konuda tabii Kültür ve Turizm Bakanlığımızın büyük destekleri oldu. Bakanımız desteğiyle TİKA'nın katkısı ve bizim Edirne'deki Trakya Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çok verimli geçtiğine inanıyoruz. Güzel bir etkinlikti. Her yıl giderek şairlerimizin sayısından çoğalma ve kalitede belirgin bir iyileşme görülüyor, bir tecrübe kazanılıyor. Tabii bunun Edirne'den seçilmesinin bir hikayesi vardır. Niçin Edirne? Bunu siz mi soracaksınız?
Yok, ben lütfen, buyurun. Lütfen buyurun.
Şimdi tabii Edirne'de şiir gibi bir eserimiz vardır.
Evet, Selim.
Bizzat Tuğlalarla Mimar Sinan bir şiir orada inşa etmiştir. Selimiye Camisi'nden bahsediyorum. O kadar büyük bir şaheserdir ki ona baktığı zaman hayran kalmamak mümkün değildir. Hangi cepheden bakarsan bakınız 3 tane minaresi görünür. Oysa 4 tane minaresi bulunan bir cami ve şehrin ilk girişinde ilk karşına çıkan abide eser Selimiye Camisi'dir. Ve bu kadar ustaca yapılmış bir eserin mimarına bu şiir etkinliğimizi armağan etme fikri doğdu. Ve çok da iyi düşünülmüş olduğunu gördük Selimiye Camisi'ni gezdiğimiz zaman. Adeta şiir gibi bir eser olduğu için bir şiir şöleniyle tam bir tenasüp oluşturdu diyebilirim. Tabii bu gerek Kültür Bakanlığı'nın gerek TİKA'nın desteği küçümsenmeyecek kadar büyüktü. Bu etkinliğimize 26 ülkeden katılım oldu. Bunlar genellikle Türk topluluğundan tutunuz Almanya vardı. Ondan sonra Avusturya'dan gelen vardı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen vardı, Üsküp'ten katılan vardı, Makedonya'dan, ondan sonra Kırgızistan'dan, Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan nerede bir Türk topluluğu varsa orada bu etkinliğe katılım oldu. Güzel bir etkinlik oldu diyebilirim.
Evet, bu sene Edirne seçildi. Mimar Sinan'a adandı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi şiirini taşa işleyen büyük usta Mimar Sinan'a adandı. Önceki yıllar hangi ülkelerde gerçekleşti?
Bu 13.sü diyoruz. İlk önce Bursa'dan yine bir sultanlar şehri.
Ha, hep Türkiye'de gerçekleşti öyle mi? Yurt dışında.
Hayır. İlki Bursa'dan başladı. Anladım. Bursa'dan başlamanın sebebi de işte Osmanlı'nın ilk kuruluş şu bölgede yapıldı. Evet. Büyük padişahlarımız orada halen meftun bulunmaktalar. Ve tarihi eserlerin yoğunlukta olduğu ve Osmanlı'ya başkent ettiği bir kentimiz. İlki oradan yapıldı. Ondan sonra sırayla şöyle diyebiliriz. Konya, Mevlana'ya misafir oldu ikincisinde. Ondan sonra
hep de huzurlu Almatı, mekanlar seçmişsiniz.
Almatı, ondan sonra Aşkabat ve Strasbourg, Akmescid, Girne, Üsküp, Bakü, Prizren, Bişkek, Kazan, Türkistan ve nihayet 13.'sü ise Edirne'de yapıldı. Fakat Edirne'nin 3 ayağı vardı. Hı hı. Bir Edirne, biri Gümülcine, bir de Kırcaali. Ancak İskeç'te bulunan soydaşlarımız buna içerlendiler.
Keşke buraya da gelseydiniz diye.
Keşke buraya gelseydiniz dedikleri için onların bu isteklerini geri çevirmemiz mümkün değildi. Oraya da gittik. Oradan da bir şiir oturumu gerçekleştirmiş olduk.
Ha, ne yetti.
Tabii zaten bu şiir oturumları genellikle fasıllar halinde gerçekleşti. İşte bu fasılların her bir fasıl bir büyük şairimize adandı. Ama toplu olarak bu etkinliğin tamamı Mimar Sinan diyoruz ama öbür taraftan da Türk edebiyatına, Türk şiirine çok değerli katkılar sağlamış insanların adına da fasıllar düzenlendi. Her bir fasla o şairlerimizin ismi verildi.
Örnek verebilir miyiz isimlerden?
Tabii mesela Neşati Dede, Yahya Kemal Beyatlı, Ömer Nefi, Sehent, Mehmet Akif Ersoy, Edirneli şairimiz Nazmi, Mimar Sinan gibi kişilere adanmış oldu. Burada fasıllar yapıldı. Bu fasıllarda her bir fasılda 16-17 kişi şeklinde şiirlerini okudular. Hı hı. Toplamda bu etkinliğe katılan 26 ülkeden 56 şairimiz vardı. Fakat gerek İskeç, Gümülcine ve Kırcaali'den de bu kervanımıza katılanlar oldu. Onlarla bu sayı epeyce çoğaldı. Ve çok duygusal anlar yaşandı. Tabii ödüller dağıtıldı. Biraz sonra da zannedersem ödülü alan şairlerimizden Emine Şerif programa katılacaklardır. Emine Şerif gerçekten Türkiye sevdalı ve oradaki Türk topluluğunun bilinçlenmesi konusunda çok yoğun çalışmaları vardır. Takdir ediyoruz. Burada kendilerine selamlar gönderiyorum. Orada Köprü Derneği'nin başkanı, aynı zamanda dernek adına çıkarılan bir dergi vardır. Köprü Dergisi. Onun da genel yayın yönetmeliğini yapıyor. En büyük ödül Emine Şerif'e verildi. Ona takdim edildi. Onun ödülünü, Nefi'nin ödülü verildi kendisine. Üç büyük şairimiz adına ödüller takdir edildi. Bunlardan birisi işte İran'ın ve Türkçe yazan, İran'ın Tebriz'de fakat Türkçe şiirler yazan Sehent adına bir ödül verildi. Hı hı. Bir ödül Nefi adına verildi. Tabii diğer ödül ise Neşati Dede Muradiye Camii'nin avlusunda meftun olan Neşati Dede Edirneli bir şair. Hı hı. Ve aynı zamanda bir Mevlevi tarikatının önderi. Büyük şairlerden, divan şairlerindendir. Bir ödül de onun adına verilmiş oldu. Nefi'nin ödülü Emine Şerif'e takdim edildi. İran'daki Türkçe yazan şaire, Iraklı bir şairimize takdim edildi. Ömer Muhyiddin isminde bir şair. Kendisi hem şair hem akademisyen Irak'ta. Ve Türkmen bölgesinde yaşayan bir şairimiz. Neşati Dede'nin şeyi de Şakizade Adi Kerimov, tahmin edersem Adi Kerimov'a verildi. Çok heyecan yaratıldı. Güzel etkinlik oldu. Duygusal anlar yaşandı. Şiirlerde çok olağanüstü bir destansı, insanın duygu ve düşüncesini harekete getiren, duygusallaştıran temalar seçilmişti.
Evet, aslında o temaları konuşalım ama evet. Müsaadenizle az önce ismini andık Sayın Leyla Şerif Emin Hanımefendi'nin. Evet. Telefon hattımızda şu anda, ona evet. bir merhaba diyelim. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Merhabalar. Üsküp'ten selamlar.
Çok teşekkür saygılar. Ediyoruz. Sağ olun. Şimdi Mehmet Sait Uluçay tam da aslında oradaki atmosferi anlatıyordu. Bu noktada size söz vermek istedik. Aslında tam da bu atmosferi bizzat yaşayan, orada şiirini takdim eden ve aynı zamanda tabii ödüle layık görülen kıymetli bir şair, yazar olarak sizin duygu ve düşüncelerinizi almak istiyoruz. Nasıl bir ortamda, neler yaşadınız? Bu arada dinleyicilerimize bir kez daha hatırlatayım. Üsküplü şair ve yazarımız Leyla Şerif Emin Hanımefendi, Köprü Dergisi'nin de genel yayın yönetmeni, sizin de evet. az önce ifade ettiğiniz evet. gibi.
Ben de burada kendisine merhabalar diyorum. Üsküp'e selamlar.
Merhabalar
efendim.
Hocam. Selamlar size de.
Neler yaşadınız Sayın Emin? Anlatır mısınız o ortamı, o atmosferi paylaşır mısınız bizimle?
Elbette. Hocamızın da dinliyordum az önce internet üzerinden radyonuzu. Yani bu yıl 13.sü oldu. Benim Türkiye yazar...
Alo, hattımız... sesiniz kesik kesik geliyor. Şu anda bağlantıda herhalde bir sorun var. Biz sohbetimize devam edelim. Tekrar Leyla Şerif Emin Hanımefendi'yi hattımıza aldığımızda kaldığımız yerden devam ederiz. Şiirlerin temalarından bahsediyordunuz.
Evet, genelde şiirlerin temasında Türk... devletlerinin, Türkü devletler dediğimiz Türk topluluklarının birlik ve beraberliğini vurgulayan, Türkiye'ye karşı özlemlerini, isteklerini, arzularını dile getiren şiirler seçilmişti. Adeta sanki önceden bütün şairler birbirleriyle buluşup da işte sadece Türk sevdasını dile getireceğiz dermişçesine aynı tema ağırlıktaydı.
Anlaşmışçasına sanki değil mi?
Aynen öyle. Çünkü orada çekilen acılar çok evet, müthiş. Acılar evet. çekilmiş.
Ortak acılar.
Halen büyük sıkıntılar var Doğu Türkistan'da olsun. İşte orada Türkistan'ı temsilen katılan çok genç bir şairimiz vardı. Ve çok güzel şiir şey yaptı. Oradaki zulmü, işkenceyi, insanların sıkıntılarını, Türkiye'den beklentilerini dile getiren bir şiirdi. Genellikle şiirlerin teması hepsi Türk özlemi üzerinde, Türkiye'ye olan hasretleri, bağlılığı. Herhalde
anlatmak evet. üzere seçilmiş olan evet. ve yazılmış olan aynen. şiirlerdi. Bu arada sevgili dinleyicilerimiz, telefonumuz tekrar hazır. Malum hava şartları biraz kötüleşti diye tahmin ediyoruz. Tabii hemen sevgili Leyla Şerif Emin Hanımefendi'ye soralım. Hatlarda bir özür diliyorum, sorun oldu. Dolayısıyla sizi tekrar ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Tekrar merhaba diyelim.
Tekrar merhaba o zaman.
Buyurun efendim, ben, tam da oradaki atmosferi anlatmanızı rica etmiştik.
Tabii. Yani şöyle, ilk 2007 yılında Üsküp'te yapılmıştı Türkçenin Şiir Şöleni. O zaman katılmıştım ilk kez aslında. Ve birçok katılan şairleri, yazarları tekrar görme fırsatım oldu. Daha önce de Bişkek'te olan, Kırgızistan'da olan Şiir Şöleni'ne katılmıştım. Ancak bu yıl Edirne'de, Edirne Gümrücü'nün ve Kırcaali'de olması bizim için apayrı bir duyguydu. Üç farklı ülke, üç farklı şehir ve gönül coğrafyası diye tabir ettiğimiz bütün ülkelerden şair yazarlarla görüşüp şiirleri okumak bizler için apayrı bir heyecandı.
Evet, siz kendi yazdığınız şiiri olmadı. Seslendirdiniz değil mi?
Evet, yani ben de geçen ay çıkan Bir Üsküp Masalı şiir kitabımı yanıma almıştım. O kitaptan da şiirler okuma fırsatım oldu şiir fasıllarında. Yani bir farklı ülkelerden gelen şairlerle tanışıp aynı dili konuşmak, lehçeler farklı olsa da aslında anlaşabilmek, aynı duygular içinde buluşmak. Herkesin bir yerde bir derdi var ve mutlaka hani derdi olan insan yazar derler ya. Evet. Herkes şiirine o derdini yansıtmıştı. Belki de dertleştik de denilebilir. 25 ülkeden aynı dilde yazan şairlerle bir dertleşme ortamı gibi oldu. tanışma, yeniden tanış olma. Yani bizler için bu çok önemli. Bu noktalar çok önemli. Hani 2 yılda bir de olsa böyle bir toplantıda olmak hepimize çok iyi geldi. Yani benim için şahsen Üsküp'ten oraya gelip derdimi anlatabilmek, şiiri okuyabilmek, yani sınırların anlamını kaybettiği bir ortam. Yani bir dönemler evet Rumeli vardı, Anadolu'yla beraber iki kardeşti ve sınırlar yoktu arada. Ancak işte 100 yıl sonra sınırlar olmasına rağmen biz bu sınırları şiirin sayesinde sildik diyebilirim. Orada çok güzel 3 gün geçti. Farklı şehirlere de gittik. Dümürcine'deki Türkçe yazan gençlerle tanıştık. Onlarla konuştuk. Kırcali'de aynı öyle. Ve Edirne bir Rumeli dönemi bir başkentliği yapmış bir şehir olarak da yine bize orada çok güzel ağırladılar. Sağ olsunlar Trakya Üniversitesi'nde. Ve yani duygular böyle. İyi ki yani 3 gün de olsa buluştuk, tanıştık, şiirle konuştuk. Yani hepimiz için apayrı ve güzel duygulardı. Yani bir yazan bir insan için bu gibi duygular insanı besler. Yani biz de besinimizi aldık diyelim.
Evet, Sayın Emin, yani sanıyorum affınıza sığınarak dinleyicilerimizle paylaşmakta bir bahis görmüyorum. Sayın Uluçay şöyle bir sizinle ilgili bilgi paylaştı. Bu etkinlikte değil ama daha önceki bir etkinlikte o kadar duygulanmışsınız ki kürsüye çıktığınızda hüngür hüngür ağlamaya başlamışsınız. İşte hani dediniz de duygulardan bahsettiniz ya, demek ki duygular o kadar yoğun yaşanıyor ki tam da o ortamda hıçkırıklara boğularak ağladığınızdan bahsetti. Hatta doğru, galiba doğru. Bu etkinlikte de bir başka Gümülcineli evet, şairimiz evet. Aynı duygularla hıçkırıklara boğulmuş.
Evet. Yani böyle yani insan duygulanıyor. Şairler biraz daha da duygusaldır. Evet. Hocamızın bahsettiği galiba geçen yıl Üsküp'te yapılan yine 40. yılı Yazarlar Birliği'nin 40 farklı şehirden geçmişlerdi. Üsküp'e gelince ben de herkesi Üsküp'te ağırlamak ve mümkünse hani orada tutmak istedim herkesi. Evet. Yahya Kemal Beyatlı'nın Süleymaniye'de bir bayram sabahı diye şiirinin bir bölümünü okumak istedim o anda. O bölümde çok güzel bir bölümdür. Yahya Kemal Beyatlı Üsküp doğumlu, 18 yaşına kadar Üsküp'te yaşamış, sonra göç etmiş ve aynı o mahallede, aslında ona yakın bir yerde programı yapmıştık bir anda. Öyle bir duygu tutukluluğu oldu.
Bence. Estağfurullah, bu duygu tutukluğu değil. Lütfen ben bunu özellikle vurgulamak istedim. Bu tam tersine işte o duyguların bence bir izahı olsa gerek. Yani ancak bu şekilde ifade edilebilirdi. Sayın Emin, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Duygularınızı bizlerle paylaştığınız için. Yüreğinize sağlık. İyi ki de bağlandınız. Üsküp'teki tüm dostlarımıza selamlarımız olsun. Sevgiler gönderiyoruz.
Aleyküm selam. Biz de buradan Üsküp'ten bütün memlekete, Türkiye ana vatana selamlarımızı iletiyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Üsküplü şair, yazar ve Köprü Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Leyla Şerif Emin Hanımefendi telefon attığımızın diğer ucundaydı. Türkçenin 13. Uluslararası Şiir Şöleni'nde kendileri de şiirlerini takdim ettiler ve aynı zamanda ödül de aldılar Türkiye Yazarlar Birliği tarafından. Evet. İşte duygular herhalde en güzel şiirle anlatılabiliyor,
doğru, aynen,
değil mi Sayın Uluçay?
Emine Şerif'in belirttiği gibi biz bedenlerimiz hep aynı salondaydı. Fakat siyasi sınırların hapsetmediği ruhumuz 7 iklimde pervaz gibi dolaştı.
Ne güzel bir cümle kurdunuz.
Şimdi çok güzel diyaloglar oldu. Birbirimize yabancı olmadığımızı gerçekten samimi olarak gerek duygusal gerek başka yönden kardeş olduğumuz ortaya çıktı. Ve şiirlerle bütün gönül coğrafyamızı dolaşmış olduk. Hı hı. Onların sıkıntılarını, kederlerini, dertlerini, hüzünlerini, sevinçlerini beraber paylaştık. Beraber güldük, beraber eğlendik. Bazen de beraber hüzünlendik.
Evet,
yani.
Evet.
Güzel bir etkinlikti. Bu etkinliklerin sürmesini istiyoruz biz. Devletimiz bu konuda bu desteklerini sürdürmeli. Ve Türkiye Yazarlar Birliği bu konuda da çok deneyime sahip. ve Türkiye Yazarlar Birliği'nin tüm kurumlarımız tarafından da desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz gerçekten bir aynı zamanda sivil toplum örgütüyüz ama bir kamu görevini yürütüyoruz. Gerek Türk kültürü, Türk tarihi, Türk edebiyatı hususunda güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz.
Evet,
bunun böyle devam edeceğine inanıyorum.
İnşallah. Ben. Emeklerinize sağlık. Evet. Gerçekten çok kıymetli bir şiir şöleni gerçekleşmiş. Evet. Ne yazık ki bir iki yıl sonra yenisi evet. düzenlenecek ama
tabii orada
tadı biraz damaklarda
bize
kalacak.
Bize istek gönderdiler.
Evet.
Herkesten bir ses, ya ne olur bir sonrakini bizim ülkede yapınız şeklinde. İnşallah bu destekler sürdükçe Türkiye Yazarlar Birliği devam edecektir. Bütün gönül coğrafyamızı tek tek dolaşacaktır.
Sayın Uluçay, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum
için.
Bu imkanı bize sağladığınız için.
Görevimiz
çok sağ olun, teşekkür ediyorum.
Gerçekten işte o gönül coğrafyasını evet. bu mikrofon vesilesiyle tüm dünyaya
evet.
iletmek de bizim birincil görevimiz.
Evet.
İyi ki geldiniz, iyi ki böylesine
çok
önemli güzel
ediyorum.
Etkinlikleri de düzenliyorsunuz. Emeklerinize sağlık.
Ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şube Başkanı Mehmet Sait Uluçay stüdyo konuğumuzdu. Türkçenin 13. Uluslararası Şiir Şöleni Kasım ayının ortalarında gerçekleşti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TİKA'nın desteğiyle Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde çok da güzel bir şölen olduğunu gerek Sayın Uluçay'dan gerekse Leyla Şerif Emin hanımefendiden dinledik. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldıkları için. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Açma yaramı, perişanım ben. Şaşırdın beni, dağlar haramı, açma yaramı, perişanım ben.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Avustralya'da yaşayan emekli akademisyen, terör ve güvenlik uzmanı, mütercim tercüman, sporcu İsmail Haskara bugün stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Çok sağ olun beni davet ettiğiniz için.
Biz de gerçekten çok mutlu olduk. Bu arada Avustralya'da yaşıyorsunuz ama şansımıza Türkiye'desiniz. Bugün sizinle program yapmak da bizim için ayrı bir onur. Hangi sebepten Türkiye'de ağırlıyoruz sizi?
Ya iki sebep var. Hani her yıl gelmesem hasta oluyorum. Birincisi bu.
Türkiye'nin havasını, kokusunu içinize çekmek istiyorsunuz, anladım.
Yani annem hala yaşıyor. Allah uzun ömür versin. Çok sağ olun. İşte ben gelmezsem o hastalanıyor diyeyim artık. Yani Türkiye'yi de seviyorum. Tabii çok kültürlü olunca da insan değerlerini kaybetmek istemiyor. Bu değerleri muhafaza etmenin de en güzel yollarından birisi tabii buraya gelmek. Nitekim yani sonuçta eskisi kadar zor değil seyahat. Hani biz 50 yıl önce Avustralya'ya gittik. 50 yıl önce rahmetli babam 3-4 yıllık kredi çekerdi gelebilmek için Avustralya'dan buraya. Öyle. Çok zordu. Yani şöyle söyleyeyim.
Hem maddi olarak 8 hem bin de dolara, süre olarak gerçekten çok
süre zor. Olarak da öyleydi. Çünkü Orta Doğu'dan direkt Türkiye'ye uçak yoktu. 8 bin dolara ev aldı babam 72 yılında. Uçak bileti yine 1000 dolardı. 8'de 1. O ev bugün 500 bin dolar. Uçak bileti 1300 dolar. Hmm. Yani 500'de 1 gibi, 400'de evet, 1. Yani evet, o kadar kolaylaştı seyahat. O açıdan şanslıyım. Hani babam zamanında bu yolculukları yapmak zorunda değildim. İstifade etmek lazım tabii ki. Hı hı. Gelebildikten sonra gelmek lazım.
Şu an Türkiye'de kimler var? Anneniz.
Annem, kardeşim var bir tane. O buraya yerleşti. Onun dışında teyzeler, işte kuzenler o şekilde. Eş dost da çok tabii ki. Hı hı. Yani onlar da beni özlüyor. Ben de onları özlüyorum. Türkiye'yi zaten çok seviyorum. Buradaki güzellikler orada yok. Oradaki bazı güzellikler de burada yok. Yani niye sınırlandırayım kendimi diye düşünüyorum.
Evet.
Eşim de benim gibi düşünüyor. Birlikte geliyoruz her yıl.
İyi ki geldiniz. Hoş
geldiniz.
Sağ olun.
Çok teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuz cümle içinde değerler sözcüğünü geçirdi. Evet. Biz de tam da aslında bugün bu konuyu sizlerle paylaşalım. Türk kültür ve değerlerinin Avustralya değerleriyle nasıl örtüştüğünü konuşalım. O bağdaşma süreci nasıl gerçekleşti? Bunları konuşalım istedik. Ve değerli konuğumuzu stüdyomuza davet ettik. Değerler dediğimizde önce o Türk kültür ve değerleri ve Avustralya değerleri dediğimizde hangi noktada buluyoruz kendimizi? Gerçekten de örtüşüyor mu birbiriyle bu değerler?
Aslında çoğu şey örtüşüyor. Hani Türkiye'nin bir seküler devlet olması, Avrupa'ya kendini yakın hisseden bir ülke olması itibariyle, aynı zamanda Avustralya'nın da bir Batı'da değil ama Batı ülkesi olarak kabul etmesi açısından çoğu değer örtüşüyor. Bunu derken hani biz buraya, ben burada yaşarken buranın insanı ne diyor? Hani Türk değerleri diyor. Oradaki insan da Avustralya değerleri diyor. Farklılıklar var mı? Var tabii ki. Hani bu farklılıklar daha çok kültürel ayrılıklara dayalı ama ortak değerler de çok. Hani universal values dediğimiz beynelmilel değerler var. Bunlar nedir işte? Hani burada parlamenter bir demokrasi var. Bu değer önemli. Ondan sonra kadın erkek eşitliği açısından benzer değerler var. Fırsat eşitliği, bunlar ortak değerlerimiz aslında. Onun dışında örgütlenme hakkı denilen bir değer var. Orada çok önem veriliyor. Hı hı. Burada nasıl çok kültürlülük varsa orada had safhada. Sonuçta orası 1770 yılında Captain James Cook tarafından ilk bulundu deniliyor. Aslında ondan önce Hollandalılar Avustralya'ya ulaşmışlar ama göçe dayalı bir yerleşim. Tabii ki Avustralya'nın daha öncesi var. Aborijinler var. Onları her merasimde, törende, işte diyelim mezuniyet töreni. yapıldığı zaman mutlaka Avustralyalılar ve o kampüsteki kabilenin adı anılır ve onlara hürmet ve saygıyla onlar hatırlanılır mutlaka. Bu bir edeptir yani tabii ki.
Tarihi
bunlar çok güzel şeyler. Çünkü onlar hala yaşıyorlar, oradalar. Onlar da kültürlerini ve benliklerini korumaya çalışıyorlar. Avustralya da değişti tabii ki. Yani bir devlet de insan gibidir. Ne gibi? Hani olgunlaşır, öğrenir. Onlara zamanında haksızlıklar yapılmış ve devlet onlardan özür diledi ve şimdi onların kültürünün korunması için gereken elinden geldiği her şeyi yapıyor Avustralya hükümeti. Evet.
Evet, bu değerlerin benzer kısımlarını söyledik ama hani sizin gittiğinizde adapte olmakta zorlandığınız farklı değerler var mı?
Yani Avustralya çok değişti. Bu değişiklik iyiye yönelik bir değişiklik. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda hani çoğu dinleyicimiz farkındadır. Biz hani Türkiye olarak onlarla savaştık Çanakkale cephesinde. O yıllarda Avustralya'nın bir beyaz ırk şeysi vardı. Policy dediğimiz siyaseti. Avustralya'ya Batı Avrupa'dan hariç kimse giremezdi göç amacıyla. Anglo-Sakson, Keltik kültür dediğimiz bu doku üzerine Avustralya'ya kurulmuştu. Ve büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Anzaklara söylemiş olduğu o hitap var. Hani çocuklarını uzaklara yollamış anneler, gözyaşını siliniz, sizin çocuklarınız hayatını kaybettikten sonra bu topraklarda onlar artık bizim de çocuklarımız. Tam hani kelime kelime bilmiyorum, kusura bakmasın, İngilizcesini de ezbere biliyorum da.
İngilizcesini de.
Oh, you mothers who have sent their children from far away lands, wipe away your tears. Your children are now in the bosom of a friendly country. After having sacrificed their lives on this land, they have become our sons as well. There is no difference between the Mehmet and the Johnny's to us.
Mehmet böyle, ve Johnny'nin bizim için hiç farkı yok.
Hiçbir farkı yok demesi.
O da artık bizim evladımız oldu.
Hani belki dünya siyaset tarihinde böyle hani argo için özür dilerim damardan bir şey olmamıştır diye düşünüyorum ben. O yani Atatürk'ümüzün bunları söylemesi çok anlamlıydı. Hala da bu güç olarak hani bir dinamik olarak devam etmekte. Şimdi beyaz ırk polisisinden bahsediyorduk da bunu aslında ilk biz Türkler yıktık diyebiliyorum. Burada da Atatürk'ün rolü çok büyük. Artı Avustralya'nın işçiye olan ihtiyacı tabii ki ön planda ama bizi tercih etmek zorunda değillerdi. Ne oldu? Bir gün mecliste konuşma var. Hani insan lazım. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa yerle bir olmuş. O ülkeler kendi insanlarını Avustralya'ya yollamak istemiyorlar. Çünkü hani Dresden gibi şehirler, ondan sonra Avusturya, Polonya mahvolmuş. İngiltere keza öyle. Yollamak istemedikleri için Avustralya 15 yıl falan dayanıyor. Hani göçsüz bir bir ekonomiye dayanabiliyor. Sonra artık mecburen beyaz ırk gelmediği için taviz vermek zorunda kalıyorlar. Mecliste bir gün bir siyasetçi, bir bakan öneriyor. Ya şimdi beyaz yok ama Türk alalım diyor. Muhalefet ayağa kalkıyor. Onlar beyaz değil. Yeterince beyaz canım demiş. Resmen böyle yani. They're white enough. Yeterince beyaz diyor. Ama arka planda bu sevgi var. Yani Mehmetçiğin yiğitçe, mertçe savaşması onlara bir tabii onların gözünde bizim bir saygımızın olması. Evet. O Mehmetçiğin arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Mehmetçik'ti sonuçta. Evet. Ve onun üzerine hani Cumhuriyet kurulduktan sonra o satırları onlara atfetmesi bizim oraya gitmemizin kapısını açtı diyorum ben. Bu benim görüşüm böyle. Buna da çok itiraz eden çıkmaz herhalde. Çünkü Avustralya bunu kabul ediyor bu dediklerimi.
Evet. O bağdaşım sürecinde peki zorluklar da muhakkak yaşanmıştır. Siz örneğin bu tür zorluklarla karşılaştınız mı? O bir değer çatışması yaşadınız mı örneğin?
Şimdi bu beyaz ırk siyaseti 72 yılına kadar resmi olarak bir şekilde devam etti. Biz oraya gittiğimiz zaman tabii her yani ekseriyet sarışın mavi gözlü. Ben de biraz esmer bir insanım. tabii ne oluyor? Tabiri caizse sırıtıyorsunuz diyeyim artık.
Dikkat hani, çekici
dikkat
oluyor,
çekici oluyordum ben. O tolerans da azdı. Şimdi bizden sonra beyaz ırk siyaseti bittikten sonra işte Çinli de geldi, Asyalı hani beyaz hani sarışın mavi gözlü olmayan dolu insan geldi. Bugüne kadar o hani 50 yıl önceki ırkçı yaklaşım yok. O zaman da aslında bize gereken saygı, hürmet falan gösterildi ama halk o kadar alışkın değildi. Dolayısıyla ırkçı bir devlet miydi biz ilk gittiğimizde? Değildi. Irkçı var mıydı? Evet. Yani bunu yaşadık. Hani sonuçta bir devlet ırkçı değilse önemli olan odur. Ama tek tük tabii sıkıntılar yaşadık.
Evet. En yakınından ev tutmayı düşündüğünüz zaman hani ben kendi memleketimden başka birine ev vermem gibi cümleler duydunuz mu? Ya da işe girmek için mutlaka çabalamışsınızdır. Hani orada işe girmek için çabalarken sırf Türk olduğunuz için veya Avustralyalı olmadığınız için bu tür sorunlarla karşı karşıya geldiniz mi?
Yani gerekli kanunlar var. Yani hep vardı aslında. Hani fırsat eşitliği, equal employment opportunity dediğimiz eşit istihdam imkanı. Bunlar her zaman vardı. Ama yani devlet her aşamada bunun önüne geçemiyor tabii ki. Dolayısıyla bu konuda şikayet eden oluyor. Yani sırf ırka dayalı değil bu tabii. Cinsiyet eşitliğinde de bu önemli. İşte orada da sıkıntılar var. Hani kadınların erkekler kadar para kazanamaması gündemde.
Öyle mi?
Tabii siyasette yeterince seslerinin olmaması. Ondan sonra istihdam konusu, genel istihdamda kadın erkek eşitsizliği var. Ama bunların üzerine giden bir ülke. Yani bu aslında çok önemli.
Gayret
sarf ediliyor. Evet. Şikayetler var ama her zaman olacaktır tabii ki. İyiye doğru İlerlesin gayreti nasıl Türkiye'de varsa orada da var tabii ki.
Sizin çocuklarınız var mı?
Benim iki kızım var.
Allah bağışlasın. Allah kaç yaşlarındalar?
Büyük kızım 29 yaşında. Orada öğretmen. Ana dil İngilizce artı tarih. Çift formasyonla mezun oldu. Orada bir devlet okulunda çalışıyor. Genç yaşta müdür yardımcısı oldu.
Maşallah. Yani
öbür kızım da biyotıp mezunu. O da bir laboratuvarda çalışıyor. O da işinden memnun.
Evet, tam da hani iş üzerinde konuşuyorduk. Aslında onun için sormak istedim. Hani onlar da işe girme zamanları geldiğinde veya hani kendi yapmak istedikleri mesleği icra etmek istediklerinde zorluklarla karşılaştılar mı? Yoksa daha belki alanda başarılı olmak, bu iş üzerine daha çok kitap okumuş olmak diye belki ifade edebilirim. Hani Türk oldukları için herhangi bir problem yaşamadılar diye anladım ben sizin sözlerinizden.
Türklüğe dayalı yaşamadılar. Evet. Hayır. Ama işte bazı şeyler var ki o herhalde her ülkede vardır. Ne gibi? İşte bir istihdam pozisyonu ilan ediliyor. İlan etmek zorundalar. Hani hukuken o pozisyonu. Ama o işe girecek kişinin ismi ve cismi belli oluyor.
Anladım.
Şimdi benim kızım gidiyor. Ya kusura bakmayın işte şundan falan bir mazeretler çıkıyor. Ya var tabii ki bunlar. Onları da bilip o olgunlukta olduktan sonra göğüs gelebiliyor insan.
Tabii başta mutlaka üzülmüşlerdir onlar da istedikleri alanda.
Sonunda buldular ama.
Ama sonunda buldularsa ne mutlu onlara. Bunun dışında siyasetten de bahsettiniz. Örneğin Türklerin siyaset yapmalarına imkan tanınabiliyor mu? Örneğin siz gidip de parlamenter mecliste evet oyunuzu kullanıyorsunuz seçimler için ama siz örneğin vekil olmak isteseniz bunun yolu açık mı?
Açıktır. Yani bizim Türk olarak birkaç belediye başkanımız oldu. Ama maalesef bugüne kadar hani milletvekili ya da işte bakan düzeyinde bir ismimiz, bir sesimiz olmadı. Aslında bu bizim hani en büyük eksiğimiz diyebilirim Avustralya'da. Hani Türkler A'dan Z'ye her meslekte var. Ama hani kamuda yeterince yoklar. Hani ben isterim ki hani gençlerimiz siyasetin, hükümet mercilerinin her branşında bulunsunlar isterim. Hani orduda, polislikte, hani Bayındırlık Bakanlığı diyeyim, şu bakanlık, bu bakanlık, her bakanlıkta sesimizin olması lazım. Böylece hani Türk diasporası orada güçlü bir konuma gelirse iki ülke arasındaki ilişkilerde o kadar daha güçlenir. Kanaatindeyim. İnşallah olur. Yani bu gerekiyor. Gerçekten gerekiyor.
Yavaş yavaş süremizin de sonuna doğru geliyoruz Sayın Haskar'a. Değerlerden bahsettik ve özellikle Türk kültür ve değerlerinin Avustralya değerleriyle örtüştüğü noktaları dinleyicilerimizle paylaştınız. Son olarak neler söylemek istersiniz hem Avustralya'daki genç Türk kardeşlerimize hem de o kültürel değerlerini devam ettirmek için çalışan hani genç, yaşlı, çoluk, çocuk herkese?
Yani farkındalık gerekiyor. Oradaki gençlerimize de, buradaki gençlerimize de şunu söylüyorum. Yani isterseniz gerçekten istediğiniz makama varabilirsiniz. Zorluklar ne olursa olsun yapabilirsiniz diyorum. Ve farkındalıktan kastım aynı zamanda yani ayrıca şu. Yani aslında imkan var. O imkanı görmeniz gerekiyor. Oraya nasıl erişebilmenizi keşfetmeniz için bilenlere sorun diyorum. Bu çok önemli. Kendi başınıza vereceksiniz kararlarınızı ama danışarak verirseniz o kararları o istediğiniz istikamete daha rahat erişirsiniz diyorum. Yani söyleyeceğim bunlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, Avustralya'da yaşayan emekli akademisyen, terör ve güvenlik uzmanı, mütercim, tercüman ve sporcu İsmail Haskar'ı konuk ettik bugün. Türk kültür ve değerleriyle Avustralya değerlerinin bağdaşma sürecini konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşçakalın. Hayatın Sesleri.